8. ayrım.
Bölüm 20'den devam. Ak gözü dönsün, gittiği bir şey değil, bizi bari ele güne rezil etmeden defolsaydı diye bağırıyordu annem. Çerkes tavuğunu ise ilk hatırlayan ben oldum. Desene ki hala, bizim baba indi boşa gitti. Belki de onu Davideslere götürmemiştir, ne malum? Evet, tahmininde hiç yanılmamıştım. 2 gün sonra köşedeki bakkal Cemal'e bizim kayık tabağı getirip bırakan Hamdi, ellerine sağlık, kusura bakmasınlar, boş getirdim ama Ali böyle tembih etti demiş. Meğer bizim baba indi dayımın arkadaşlarına çektiği veda ziyafetinde yutulmuş. Bölüm 21. Sayfa 162. Limberg'in çocuğu ortadan kaybolduğu zaman bütün dünya nasıl çalkalandıysa Ali dayımın firarı da bizim dünyamızda öyle yankılar uyandırdı. Bana göre acı haber, babama göre Mesut hadise, bizimkilerin gözünde ise er geç olacak vaka, bir anda bütün mahalle, eş dost, tanıdık, akraba, herkese hatta bizim okula bile yayılıvermişti. Benden sonra en acıklı durumda olan hiç şüphesiz Tombul kuştu. Üzüntüsünü belki belli etmemeye çalışıyordu ama halamın deyişiyle tazecik erimiş muma dönmüştü. Hadisenin akşamı annesiyle birlikte bize koşmuşlar ve sanki giden kendi ailelerinden biriymiş gibi bizimkilerden daha çok dert yanmaya başlamışlardı. Ah diyordu Semih Hanım, laf aramızda ama kardeş, iyi ki benim kız bu oğlanın dil dökmelerine falan aldıran takımından değildi. Ben size söylemedim ama hani doğrusu Ali Bey de bana gelip de az ısrar etmedi. Ah, verilmiş sadakalarımız varmış. Ya kızı nişanlasaydık da öyle kaçıverseydi. Yapar mı yapar, ben onun gözlerini ilk günden beğenmemiştim doğrusu. Bizimkiler bu lafları büyük bir sabırla dinliyorlardı. Ne de olsa tombul kuşun önünde aksini, yani gerçeği söylemek çirkindi. Ama nihayet sabrın da bir hududu vardı değil mi? Kızının izzeti nefsini anası hiç düşünmezse bizimkiler bunun tasasına ne kadar düşerler? Hoş annemle teyzem eminim ki sabırlarının sonuna kadar yürümek niyetindeydiler. Ama halam Semih Hanım'ın hem biliyor musun kardeş ne de olsa doğru düz bir vazife sahibi bile değildi demesi üzerine parlayıverdi. Aman aman dedi, kedi erişemedi ceve pis yermiş. Oğlana her ikimiz de bayılıyordunuz ya, şimdi ağzımı açtırıp da kalbimi kırdırma bana. Semih Hanım arkasındaki soluk yün jileyi kıskandıracak kadar kızarmıştı. Zavallı tombul kuş, zaafını belli etmemek için mi yoksa tartışmanın boşluğunu bildiği için mi pek anlayamadım, bir telaşla hemen yerinden kalkarak beni elimden tuttu ve usulca hadi biz bahçeye çıkalım dedi. Uzanan yumuşacık beyaz eli tuttum. Ateş gibiydi. Parmaklarımı sıkıca kavrulmuş, sanki Ali dayımın temasıyla dolu avuçlarımızı birbirine yapıştırmaktan hasretini duyduğumuz insan doğu verecekmiş gibi sıkıyordu. Büyük camın altında başımı kaldırıp yüzüne baktım. Ağlıyordu. İşte o zaman erimiş bir kurşun parçasının boğazımdan yüreğime doğru indiğini hissettim. Bileğini öperken üzülme dedim. Ali dayım gelecek. Vallahi billahi gelecek. Ben biliyorum hepsini. İrkildi ve ufak bir duraksamadan sonra hemen yere düşerek kollarıma yapıştı. Gelecek mi? Ne biliyorsun? Doğru söyle, sana bir şey mi söyledi? Vallahi ben kimseye açmam. Korkma, söyle ne olur. Ne diyeceğimi şaşırmıştım. Böyle bir durumda Ali dayım olsaydı kim bilir neler uydururdu. Bana nereye gittiğini söylemedi ama geleceğini biliyorum dedim. Hem bana seni çok sevdiğini ve kaç defa söyledi o. Sahi mi dedi? Ne dedi? Çok seviyorum dedi. Ben ondan ayrılamam. İşlerini bir yoluna koysam o zaman başka türlü yapacağım dedi. Her ikimiz de çamın altındaki tabureye oturduk. Tombul kuş o kadar heyecanlanmıştı ki durmadan anlat anlatıyordu. Sanırım Ali dayımın yeğeni olduğum o gün hakkıyla ispat etmişimdir. Neler anlattım neler. Ali dayımın nasıl yanıp tutuştuğunu, ondan başka hiçbir kıza metelik dahi vermediğini, şöyle ev açacak hale geldiği gün hiç düşünmeden onu alacağını, durmadan dinlenmeden anlattım. Belki yarım saat, belki de bir saat. Ali dayımın onun resmini eline alarak baka baka uyuduğunu, gene uyanır uyanmaz ilk iş olarak resme uzandığını, kim bilir belki de meseleyi anasına babasına açmaya gittiğini, belki de daha iyi bir iş bularak yerleştikten sonra onu alıp götüreceğini sıraladım. Öyle ki babamın gelme saatinde yerimizden kalkarak eve giderken tombul kuş hafiften bir şarkı mırıldanacak kadar neşelenmişti. Kızdaki bu değişiklik bizimkileri o derece nazarı dikkatine çarpmıştı ki onlar gider gitmez halam hemen atıldı. Bizim kazık oğlan bahçenin bir tarafında mı saklı nedir? Kızcağız onu görmüş gibi ferahlamıştı. Yok be hala dedim. Ben konuştum onunla. Ali dayım gene gelecek dedim de ondan öyle oldu. Teyzem aferin oğlum dedi. Kızcağızı teselli etmeli doğrusu. Tazenin ne kabahati var. Bizim kazı bir şey zannediyor. Halam, yok ama dedi, ben anası olacak o sünepe kadına çok içerledim doğrusu diye tekrar atıldı. Evvelce oğlanı neredeyse krallarla bir görüyordu. Şimdi kaçtığını öğrenir öğrenmez tukaka yaptı. Ay gözü dönesice. Teyzem, Ali şimdi dönsün gene nereye koyacağını bilemez dedi. Sen ona bakma. Annem, ne? Dönsün mü? Canım söz temsili abla. Allah onu bu eve bir daha sokmasın artık. Ben ne cesaretle, hem ne cesaretle gelecek? Eniştesi ne yapar sonra? Hakçasını isterseniz bütün mesele bu eniştesi ne yapardıydı. Yoksa onların da benim kadar o dönüşü beklediklerinden eminim. Hani o anda babam içeri girse de, yahu şu kazığı çok özledim bir gelse de her şeyi affederim deyiverseydi, ne yapıp yapıp Ali dayımı bulmaya çalışırlar, belki de gazetelere ilanlar yollarlardı. Ama ne çare ki babamın yumuşamaya dahi hiç niyeti yok gibiydi. Ali dayımın odasını hemen bozdurmuş ve tavan arasından indirttiği birkaç koltuğu tamir ettirdikten sonra, burası dağ kuytu ve sakin, çocuk burada çalışsın diyerek odaya yerleştirmiş ve böylece bana yeni bir çalışma odası çıkarmıştı. Ali dayımın incir altında çekilmiş bir grup resminden kestiğim fotoğrafını küçük yazı masamın üzerine yerleştirmiştim. Bundan sonra en büyük arkadaşım o fotoğraf olacaktı. Acayip bir resimdi bu. Canlı gibiydi. Hadiselere göre değişiyordum. Canım sıkıldığı zaman gülümser, ama yaptım be ahbap, düşündüğün şeye bak der gibi yüzüme bakardı. Derslerimi herhangi bir oyuna feda ettiğim zaman çehresi asılırdı. Yok derdi, sen bana benzeme sakın, okumalısın sen. Hepsi neyse ama asıl okuldaki arkadaşlarıma bir şey diyemiyordum. Aldayımı onlara bir kahraman gibi tanıtmıştım. Hepsi de bu bakımdan bana haset ederler, öğle teneffüslerinde Ali dayımın kuvvetinden, zekasından hikayeler anlatmamı beklerlerdi. Kako Mustafa bir gün, nah bunun dayısında bir boy var, namussuzun mektebin kapısından sığmaz demiş ve o günden sonra bizim mektebin dilinde boy ölçüsü Ali dayım olmuştu. Uzun boylu birisini tarif ederlerken, nah bunun dayısına yakın derlerdi. Gerçi dayımın gitmesi ne boyundan bir şey eksiltiyor ne de kudretini ve zekasını azaltıyordu ama bizim mahallenin çocukları acı haberi mektebe yayıp da herkes tuhaf tuhaf yüzüme bakmaya başladığı zaman hiddetimden ve utancımdan ne yapacağımı şaşırmıştım. Hepsi etrafımı almışlardı. Dayın kaçmış ha? Dayın niye tüymüş? Sersemliği bırakın dedim. Niye kaçsın? Kim söyledi size bunu? Kaka da derhal benden taraf olmuştu. Lan it ol itler. Kim çıkartıyor bu lafları? İnsan evinden kaçar mı lan? Bir tanesi. Kaçmış ya dedi. Nah onların mahallesindeki Şahap'a sor. Hırsımdan kıpkırmızı olmuştum. Şu Şahap patates gibi şişman değil de hava ile şişirmiş gibi bir çocuktu. Bizim mahallede oturur ve bizimkilerin yanına pek sokulmayan anası ve ablası tombul kuşlarla sık görüşürlerdi. Kalabalığı yararak ona doğru ilerledim. Çantasını bacaklarının arasına koymuş bir çocukla çikolata çekişiyorlardı. Karşısına geçerek bana bak Dobişko dedim. Sen mi söyledin bunlara benim dayım kaçmış diye? Benden uzundu. Başını hafifçe çevirerek. İtişine lan dedi. Kaçmış ya. Yalan mı? Bütün çocuklar etrafımızda üşüşmeye başladılar. Vay yalancı gebeşliği üzerine yürüdüm. Ayı. Senin ananla baban bizim eve giremezler bir defa. Sen benim dayımı bile tanımazsın. Allah Allah dedi. Bütün mahalle biliyor be. Kaçmış herif. Bana ne? Hırsımdan ağlayacak hale gelmiştim. Elimi hızla vurarak avucundaki çikolatayı yere düşürdükten sonra deli gibi üzerine atıldım. Ama aynı anda Kaka Mustafa da aramıza gelmiş ve her ikimize de birer tarafa fırlattıktan sonra bay dosta demişti. Bak etraf Allah'ın kırı. Okuldan çıkar çıkmaz dövüşürsünüz. Ve sonra Şahab'a dönerek ilave etmişti. Lan tulum senden küçük ama yer lan o seni. Paydos'a kadar hırsımdan titreye titreye derse girdim çıktım. Her teneffüste tabii lakırda alevlenerek büsbütün yüreğim işliyordu. Ah, Ali dayım o anda fidan boyuyla okulun kapısında belir verse neler feda etmezdim. Zil çaldığı zaman hepimizdeki heyecan son haddini bulmuştu. Grup halinde okuldan çıkarak sol taraftaki bayırın başına doğru yürümeye başladık. Büyük kalabalık daha ziyade Kako'nun varlığı dolayısıyla benim tarafımdaydı. 3-4 velete Şahap'ın peşi sıra seyirtiyor, ara sıra yarı acımaklı, yarı alaylı bir çehreyle bana bakıyorlardı. Düzlüğe gelir gelmez çantalarımızı yere bırakarak durduk. Şahap'la benden ve bir de Mustafa'dan başka herkes kenara çekilip oturdu. Kako elini omuzuma koyarken kulağıma sakın korkma dedi. O şişko hemen şişer. Yalnız yüzüne vurdurmamaya bak. İlk yumruğu da sen atacaksın. Sakın kaçırma. Merak etme dedim. Bak ben ona ne yapacağım. Hem Ali dayımın öğrettiği bir usulle döveyim onu da görsün. ve Mustafa'yı bir kenara çekerek şişkonun üzerine atıldım. O kadar ağırdı ki ilk yumruğum tam yüzüne indiği halde yerinden dahi kımıldamadı ve bir tokmak gibi şişkin elini hızla sallayarak göğsüme indirdiği zaman ben aksine doğru geriye fırladım. Aynı anda da müthiş bir küfür sahna üzerime yağdırmaya başlamıştı. Al bu yumruk da babanın canına. Yuh ayı diye bizim grup ona bağırıyordu. Kendimi toplayarak tekrar üzerine saldırdım. Bu defa salladığı bir yumruğu eğilerek boşa gönderdikten sonra benimkini tam kulak tozuna indirmeye muvaffak olmuştum. Ama şişko hemen kendini toplayarak müthiş bir tekmeyle beni yere yıkıverdi. O anda arkadaşları da tamam tamam çık üstüne diye bağırmaya başlamışlardı. Ama bu veletler nerede? Ali dayımın bana öğrettiği kavga numaraları nerede? Yere düşmemle avuçlarıma doldurduğum kumlu toprağı kavrayıp kalkarak şişko şabın suratına fırlatmam bir oldu. Artık ondan sonrası kolay. Neresi önüme gelirse vurdum. Tekme, sille, neresine rastlarsa patlattım. Eve gelip de doğru odama girdiğim zaman boynumdaki morlukları örtmek için hemen dik yakalı süeterime girmiştim. Dayımın masası üzerindeki resmiyle gülümsüyordu. Yaşa be ahbap, sen neymişsin be? Bölüm 22. Sayfa 169. Ali Bey'den bir haber var mı? Tuhaf şey. Ne oldu bu çocuğa kuzum? İnsan iki satır bir mektup olsun yazar. Her ziyaretçinin ilk sorusu bu oluyordu. Artık bu hale o kadar alışmıştık ki çok defa komşular daha kapıdan girerken halam atılırdı. Hiçbir haber alamadık. Bari gidebileceği bütün akrabalarına yazdınız mı? Anasıyla babasından başka kimseye yazmadık. Kim bilir nereye gitti. Elbet yakında kokusu çıkar. Evet, bütün ümidimiz bu kokudaydı ama haftalar haftaları, aylar ayları kovaladığı halde en küçük bir belirti dahi görülmüş değildi. Herkes başka bir şeye de tahmin ediyordu. Annem, muhakkak fabrikada bir halt işledi de kaçtı diyordu. Halam ise, bana sorarsanız İstanbul'da falan başka bir iş buldu. Eniştesine söylese kızacak, iyisi mi kaçayım diyerek gitti demekteydi. Teyzeme sorarsanız tabii durum tamamen başkaydı. Eğer bu işin içinde bir kadın parmağı yoksa ben de kellemi keserim diyordu. Hangisi haklı? Orasını Allah'la Ali dayım bilirler ama bana sorarsanız en doğru tahmini bu defa babam yürütmüştü. Canı sıkıldı itin. Biraz havalanmak istedi o kadar. Yalnız herkesin, hepimizin birleştiği bir taraf varsa o da Ali dayımın İstanbul'a gittiydi. Sanki görmüş gibi bundan hiç şüphe etmiyorduk. Hatta halam bari bizim Mahmure'ye gitseydi diyerek babamın dargın olduğu fakat onun pek sevdiği küçük halamı sık sık hatırlamaya bile başlamıştı. Ah diyordu, Mahmure ona öyle iyi bakar ki Ali de hiç sıkıntı çekmez. Ne de olsa çocuk temiz alıştı. Şimdi otel köşelerinde kim bilir nasıl üzülüyordur. Bir haber olsun alabilsek. Hemen adresi yazardık. Ve işte böylece her hadise gibi, her acı gibi Ali dayımın yokluğu da bir müddet konuşuldu, bir müddet düşünüp içerlere atıldı ve nihayet söndü. 4. ayında mıydı yoksa 5. de mi pek hatırlamıyorum ama okul tatili iyiden iyiye yaklaşmıştı ki artık kimse Ali dayımın adından bahsetmiyordu. Arada bir unuttuğu herhangi bir şeyini ele alıp da evirip çevirmeye başlasam annem hemen bırak o hayırsız Yezid'in malını git onu çöp tenekesine at diyerek kaşlarını çatardı. Yalnız tombul kuş bazen teyzeme sokularak fısıldardı. Bir haber var mı abla? Yok derdi teyzem de. Gözü kör olsun inşallah kim bilir hangi cehenneme gitti. Zavallı kız boynunu büker ve yüreğimi parçalayan iç çekmelerle başlarken bir mektup olsun yazsaydı diye boşluğa doğru söylenirdi. Bir mektup. Evet herkesin istediği buydu ama nerede? Ali dayım daldığı yeni alemde kendini eritiveren acayip bir cisimdi sanki. Çıktığı alemi ona kim hatırlatabilir artık? Fakat hayır, bir akşam üzeri okul kooperatifinin günlük hesaplarını deftere geçirirken müdürün hademesi Havva Hanım elinde bir zarfla çıka gelmiş ve kooperatifin satış penceresinden içeri uzanarak ''Sana bir mektup var, al, müdür bey gönderdi.'' deyivermişti. Bir an içinde Allah biliyor ya, Ali dayımı karşımda görüyorum sandım. Başka hiç kimse hatırıma gelmedi. Zarfı kaparak hemen yırttım ve daha ilk cümlede ağlamaya başladım. ''Merhaba be ahbap.'' diyordu. Harfleri kocaman yazısının üst tarafını okuyamadım. Gözyaşlarım birbiri peşi sıra iniyor ve satırları tuzlu bir su deryası içerisinde dalgalandırıyordu. Mektup elimde bayırı rüzgar gibi inerek eve geldiğim zaman dağ merdivenin alt başından bağırdım. ''Hey! Ali dayımdan mektup geldi! Mektup! Bana yazmış! Okula! Koşun! Koşun! Anne! Hala! Teyze! Koşun!'' Hepsi telaşla geldiler. Teyzem hemen atıldı. Hayırdır inşallah. Dün gece rüyasını görmüştüm. Nasıl da çıktı? Annem sanki dayımın yeni düzeniyle karşılaşmış gibi sararmış ve elini göğsüne bastırmıştı. Gene en meraklı fakat en sakin halamdı. Oku bakalım gene ne uyduruyor diyerek kanepeye kasıldı. Titreyen ellerimle mektubu açtım ve ağır ağır okumaya başladım. O beni ağlatan, şaşırtan, içimi yakan merhaba be ahbap seslenişinden sonra adeta karşımda duruyormuş gibi mektubunda da hiçbir merasımın girişe önem vermemişti. Sallana sallana konuya giriyordu. Ya işte böyle. Belki sınıfta kalacağın aklına gelirdi de dayının senden uzak düşeceği hatırından bile geçmezdi değil mi? Halbuki oldu be ahbap. Vapura atladığım gibi doğru İstanbul'u boyladım. Hakçasını istersen oradan ayrıldığıma üzülmüyor da değilim. Ama babana da daha fazla yük olmak niyetinde değildim. Annem lafımı keserek hemen atıldı. Bak Yezide, şimdi de bahaneler icat ediyor. Gözü kör olasıca doğru dürüst gideceğim deseydi seni bağlayan mı vardı? Neyse devam et. Tekrar okumaya koyuldum. Sonra başka bir maksadım daha vardı ki bunu ileride gerçekleştirdiğim takdirde eminim ki bilhassa hala çok sevinecek. O kadar sevinecek ki beni gördüğü zaman boynuma sarılacağından eminim. Neyse şimdi bunları geçelim de sana gelelim. Seni çok özledim be ahbap. Hani sırf bu yüzden eniştemin azarlarına falan katlanarak oraya gelivereceğim tutuyor. Kim bilir belki de yapıveririm. Benim burada rahatım fena değil ama tabii oraya benzemiyor. Onun için şimdilik ne yapacağımı ben de pek bilemiyorum. Tabii sen derslerine çalışıyorsun değil mi? Arada bir bizim tombul kuşa göz kulak oluyor musun? Evdekilere de ayrıca yazacağım ama sen hepsinin ellerinden öptüğümü gene de söyleyebilirsin. Bana yazacağın mektupları doğrudan doğruya Mahmuri halanın adresine, işte tam bu mektubun tam burasında halan başta olmak üzere hepsi çığlığı bastılar. Mahmuri halanın adresine mi? Bir yüzlerine bir de kağıda baktıktan sonra söylendim. Evet, Mahmuri halanın adresine diyor. Babam onunla dargın diye Ali dayım da konuşmayacak değil ya. Demek ki küçük halamı bulmuş. Halam sevincinden neredeyse bayılacaktı. Aferin benim fidan oğluma dedi. Gördün mü bak gidip Mahmure'yi bulmuş. Ve sonra telaşla bana dönerek ilave etti. Aman oku bakalım ondan hiç bahsediyor mu? Mektubun son satırlarını göstererek kağıdı elimde salladım. Bitti be hala bundan sonra selam kelam. Hay Allah madem buluyorsun bari biraz da Mahmure'den bahsetsene be çocuk diye halam önüne bakarak dalgın dalgın mırıldandı. Üçü de o kadar şaşırmışlardı ki bir türlü ağızlarını kapatamıyor konuşamıyorlardı. Ali dayım senelerden beri münasebetimiz kesilen hatta babamın adını dahi anmamıza izin vermediği halamı bulması bizimkilerin üzerinde müthiş bir tesir yapmıştı. Yalnız halam hiç şüphesiz seviniyor, annemle teyzem ise gene eski aile dırıltılarının canlandığını görüyormuş gibi gözleri yuvalarından fırlamış sabit bir noktaya bakıyorlardı. Bir müddet sonra kendini toplayabilen annem aynı korku içinde hemen yakıma sarılarak telaşla söylendi. Sakın babana mektuptan bahsetme olur mu? Ben deli miyim dedim. Sonra beni ne yapar? Halamla teyzem de bu tembihe derhal katılmışlardı. Annem şimdilik Ali'nin orada olduğunu hiç söylemeyelim bakalım diye ekledim. Benim bir eşref saatinde açmak en iyisidir. Bir de bakarsınız eski meseleleri unutuverip kardeşini de bu arada affetmiş olur. Halam hemen ellerini havaya doğru kaldırarak yapıştırdı. Allah'ım artık sen bu işi halletti. İki kardeşi billettir. Yaradanım sen bana merhamet et. Duaların tam saatine denk geldiği zaman hemen kabul edildiğini işitmişsinizdir. Gerçekten de öyledir. Bir golf topu yahut Türk bilardosundaki bilye hesaplı vurulmuşsa nasıl yuvarlana yuvarlana çukura giriyorsa dualar da vakti saati gelmişse tıpkı bunun gibi hemen yuvaya oturup istenileni veriyorlar. Nitekim halamın canı gönülden koyverdiği o dua bilyesi de böyle oldu. Gerçi biz bu ilahi golf oyununun bütün bölümlerini göremedik ama çok sonradan anladık ki o günkü dua tam vaktini ve saatini bulmuştur. Babamın İstanbul'daki halama niçin darıldığını hiçbir zaman doğru dürüst öğrenememişimdir. Kendisi bundan hiç bahsetmezdi. Annem de öyle. Yalnız halam arada bir ikimizin baş başa kaldığı zamanlarda bahsi açar ve ben doğmadan önce araları açılan iki kardeşten küçüğünü yani Mahmuri halamı hasretle anardım. Birkaç defa da meşhur çamaşır sandığını düzeltirken lavanta çiçeği kokan bohçalardan biri arasından çıkardığı ufacık kadife bir kutuyu açmış ve rahmetli efendisinin resmiyle sırt sırta yapıştırılmış esmer, biraz sinirli ve dedikoducu tipli bir kadın resmini bana göstermişti, o kadar. İstanbul'daki meçhul hısmının hakkında bildiğim hemen hemen bundan ibarettim. Tabii Kadıköy'de oturduğunu ve hayli emlakı ve parası olduğunu saymıyorum. Zira bu bahsi halam da babam da sık sık tazelerler ve yokluğunu hissettikleri herhangi bir eşyayı anarken ''Ah Kadıköy'ündeki evi nasıl aramazsın?'' yahut ''Doğrusu şimdi Fener yolundaki köşkte olmak isterdim'' gibi laflar ederlerdi. uzak yakın bazı akrabaların babam nezdinde küçük halamı affetmesi konusunda pek çok girişimler yaptıklarını da söylemeliyim. Ama ne yazık ki hiçbiri kâr etmemiş ve bütün ailenin en çok sayılan erkeği olması babama bütün girişim sahiplerinin lakırdılarını gırtlaklarında düğümlemek imkanı verivermişti. Bir tanesini hiç unutmam. Akrabalık derecesini pek bilmeden kendisine Burhan amca dediğim o zavallı ta İstanbul'dan kalkıp bu iş için bize gelmişti. Üstelik halamın kuvvetli dostluğu ve gayreti üzerine bir de annemin yardımını katmaya muvaffak olarak elde ettiği bu muazzam barış gücüyle babanın kalbine doğru hücuma geçmişti. Mahmure çok pişman diyordu. Affedin ne olur. Sırf elinizi öpmek için İstanbul'dan buralara kadar gelmeye hazır. Zavallı halam da hemen hücuma geçmeye çalışmıştı. Vallahi anamızın babamızın mezarda kemikleri sızlıyordur. Yeter artık ayol. Biraz ablalık hakkım varsa helal etmem vallahi. Halbuki babam elinin sert bir hareketiyle havayı kesmiş gibi ayağa kalkmış ve aynı anda da gürlemişti. Çekilin karşımdan. Onun lafını istemem. Beni seven burada oturur. Onu isteyene de kapı işte orada açık. Ve sonra o zavallı Burhan amcanın karşısına dikilerek bunun için buralarına kadar geldin. Kaç para yapıyorsun bu işi söyle de ne kadar sızdırdın öğreneyim bakayım demişti. Çünkü sen bedavaya iş görmezsin bilirim. Hadi yıkıl karşımdan. O günden sonra da tıs. Artık kimse değil Mahmure adını anmak, üzerine çöken mahmurluğu bile belli etmemeye çalışıyordu. Çalışıyordu ama bu defa da durup dururken araya Ali dayım girmiş ve sanki koskoca İstanbul'da aranacak, bulunacak, oturulacak başka yer yokmuş gibi Mahmure Alın'ın evine yerleşmişti. Annem, ah Yezid diyordu. Allah vere de kadıncağızı da yalan yanlış bir şeyler söylememiş olsa. Şimdi ister misin eniştesi falan tarafından gönderildiğini söylesin. Halam, eğer öyle yaptıysa vallahi Mahmure sevincinden çıldırır. Kim bilir ona daha ne ikramlar yapacağını bilemiyordur. İyi ama hemen mektup falan yazmaya kalkışmaz mıydı diye teyzem fikre karşı koydu. Öyle ya, doğru dedi halam. Üstelik Mahmure kızdı mı bana falan benzemez. Bu sefer o kazı baştan aya boyayıverir alimallah. Annem, dur bakalım dedi. Yakında hepsinin kokusu çıkar. Hele bir sabredelim. Mektubu uzatarak lafa karıştım. Bunu ne yapayım? Al sen sakla. Hem ben şimdi dayıma cevap vermeyecek miyim? Ver ama mektubu bize gösterdin sakın söyleme dedi annem. İyi ama dedi zaten size ayrıca yazacağını söylüyor. Birden hepsi mektubun o kısmını hatırlayıvermişlerdi. Annem sahi dedi. Hay Allah kahretsin. Şimdi ister misin doğrudan doğru eniştesinin adresine yazmaya kalkışsın? Halam. Aman ne yapalım kızım dedi. Kendisi burada yok ya. Bizimki de kızar kızar oturur. O herifin bütün yaptıklarından artık seni sorumlu tutacak değil ya. Ah bilmez mi ki annem diye itiraz etti. Hiç belli mi olur sağa solu? Ali'nin orada olduğunu öğrenir öğrenmez ilk aklına geleceği ben sana şimdiden söyleyeyim. Biz gönderdik sanacak. Halam başörtüsünü ısırdı. Ay üstüme iyilik sağlık. Adamı inandıramayız da. Görüyor musun şimdi başımıza gelenleri? Peki şimdi ne yapacağız? En iyisi gene susup beklemektir. İnşallah o kazın bir akıllılığı tutar da yazmaz. Sonra ben uygun bir zamanda Ali'nin İstanbul'da olduğunu tesadüfen Mahmure ablamla da tanıştığını falan söylerim. Evet. Son karar buydu. Hepimiz buna uymaya mecbur olduğumuzu kendi kendimize telkin ede ede babamın gelmesini bekledik. Geldiği zaman da hiçbirimiz en küçük bir falso yapmadan uygulamasına girişmiş bulunuyorduk. Halbuki ne kadar boşunaymış. Zira kapıdan müthiş bir süratle içeri giren babam adeti dışında doğruca odasına çıkmadan salona yürüdü ve hepimizi yerlerinden fırlatan bir cümleyi ortaya sanki bırakıverdi. İstanbul'dan telgraf aldım. Annem bilhassa da sapsarı kesilmişti sayıklar gibi. İstanbul'dan mı? Kimden? Atıf'tan dedi babam. Mahmure'nin kayınbiraderi Atıf'tan. Mahmure çok ağır hastaymış. Otomobil çiğnemiş. Zavallı halam. Bir sayha kopararak bir koltuğa yığılıverdi. Babam derhal yerinden kalktı ve ablasının elini tuttu. Bugün çarşamba. Cuma'dan önce de vapur yok. Yerini ayırttım. Cuma günü sen gidersin. İnşallah bir şey olmaz. Düşmanımdır ama ölmesini de istemem. Ne de olsa kardeşimdir. Hepimiz ağlamaya başladık. Zannederim babamın da gözleri sulanmış olmalıydı ki göstermemek için telaşla odasına koştu. O çıkar çıkmaz hemen halamın boynuna sarılarak ''Tamam işte hala'' dedim. ''Hemen usulca postaneye gidip Ali dayıma telgraf çekmenin tam sırası. O bize bilgi verir.'' Annem ''Sahi'' dedi. ''Hemen şimdi Hüsniye'ye bir şeyler bahane ederek gönderelim. Bak görüyor musun? Her işin içinde bir hayır vardır. Şu kazık 40 yılda bir işe yarayacak. Hem ne de olsa bu sırada orada bulunması iyidir. Pek beceriklidir o.'' Defterlerinden birinin ortasından bir tabaka kağıt kopararak annemin dikte ettirdiği telgrafı yazdım. Cevabım da mutlaka evin adresine gönderilmesini bildirmeyi unutmadık. Teyzem de durmadan halamı teselli etmeye uğraşıyordu. Aman hanım abla sen de diyordu. Allah'tan ümit kesilir mi? Dur bakalım aslını aslarını iyice anlayalım bir defa. Bilmiyor musun? Geçen sene hakimin yeğeni de otomobil çiğnemişti. Hem üstelik muhakkak ölür demişlerdi ama herif şimdi benden sağlam dolaşıyor. Ama ne yazık ki halam pek teselli kabul edecek cinsten değildi. Gitti gitti aslan gibi kardeşim gitti diyordu da başka bir şey demiyordum. Zavallının hastayı ölmeden göreceğine dair en ufak bir ümidi yoktu. Düpedüz öldü diye yazacak değiller ya. Hep ölüm haberlerini böyle vermezler mi diyordu. Hem ben o Atıf'ı bilirim pek efendi bir çocuktur. İncelikle meseleyi anlatıyor. Anlarım ben anlarım. Ah kardeşim gitti gitti. Halamın gittikçe yükselen sesi nihayet babamı telaşla aşağı koşturdu. Ne oluyorsun kuzum? Cuma günü gideceksin dedim sana. Şimdi bağırmanın faydası var mı? Allah'tan ümit kesilmez. Sanki ölmüş gibi ne ağlıyorsun? Halam. Ah dedi hiçbir şeye yanmam hepimize hasret gidecek yavrucak. Babamın bakışları sabitleşmişti. Görünmeyen bir adamla konuşur gibi. İnşallah kurtulur da her şeyi unuturuz diye mırıldandı. O akşam hepimiz abdest alarak Mahmuri halamı kurtarması için Allah'a yalvardık, dualar ettik. Babam da üst kattaki odasında yüksek sesle Yasin okumayı ihmal etmemişti. Halam arada bir okumasını keserek beyaz tülbentle başörtüsünün ucuyla gözlerini kurlarken söyleniyordu. Hep ne olduysa bunun inadından oldu. Başıyla üst kattaki babamı işaret ediyordu. Allah bu kadar dargınlığa hiç razı gelir mi? Yaradanım artık sen bize acı. İçime öyle bir katılık, öyle bir yoğun bir acı oturmuştu ki Ali dayımın neşeli havasını ömrüm boyunca en çok belki bugün aramışımdır. Bütün evin içi bir cenaze çıkmış gibi yasa bürümüş, sağlığında ve sağlamlığında adı dahi anılmayan Mahmuri halam şimdi hastalanır hastalanmaz sanki evin direğiymiş gibi hepimizi galiba da en fazla babamı sarsmaya başlamıştı. Ertesi sabah Ali dayımın cevabi telgrafı babam kapıdan çıktıktan az sonra gelmesi bizimkilere nazaran pek isabetli olmuştu ama bana sorarsanız görmüş olsaydı da hiçbir şey ifade etmezdi. Zira babam da bizler kadar teessür ve telaş içindeydi. Telgrafı Hüsniye'nin elinden kaparak heceledim. Hala hasta ama ümitsiz değil. Mütemadiyen eniştemi sayıklıyor. Gene malumat vereceğim. Annem hemen atıldı. Aferin Ali'ye. Kedi olalı 40 yılda bir fare tuttu. Artık sen o kadar üzülme bak hanım abla görüyor musun ümitsiz değilmiş. Ay böyle zamanlar da boşuna konuşmaz. Gerçekten halamın yüzü de gülmüştü. Görüyor musun dedi. Mütemadiyen ağabeyisini sayıklıyormuş. İnat etmese de benimle gitse ne olur sanki. Teyzem şaşkınlıkla kim dedi. Annem kim olacak beyden bahsediyor dedi. Gitse ne olur ama. Söylenmez ki. Teyzem bence dedi akşama bu telgrafı da göstersek vaziyeti anlatalım. Artık bu sıkıntı sırasında Ali'nin vaziyetini düşünecek değil ya. İçime birden ümit doğmuştu. Ali dayıma kavuşabileceğim gibi yüreğimde bir kıpırdanma başlamıştı. Tabii ya dedim. Hem belki artık Ali dayımı da affeder. Halam ne olursa olsun söyleyelim diye ısrar etti. Ha vallahi söylerim. Beni asacak değil ya. Allah saklasın Mahmuri'ye bir hal olacak olursa bilinmez bu sefer de bana niye o telgrafı göstermediniz giderdim diye tutturuverir. Annem çaresiz boynunu bükerek mırıldandı. Pekala söyleyelim. Her işin içinde bir hayır vardır. Belli olmaz. Bir de bakarsın hepimizi beraber götürür. Akşam okuldan döndüğüm zaman bizimkileri bir kat daha düzelmiş buldum. Ali dayımdan bir telgraf daha gelmişti. Hala çok iyi. Gelmenize lüzum yok. Sadece ayak bileğiyle sol omuzun dirseği zedelendi. Röntgen iyi çıktı. Ateşi düşüyor diyordu. Hemen halamın boynuna sarıldım. Gözlerinden sevinç gözyaşları geliyordu. Allah'a şükür dualarımız kabul olmuştu. Hepimiz o kadar sevinç içindeydik ki babam daha kapıdan girer girmez müjde müjde diyerek telgrafları uzattık ve annem bir nefeste Ali dayımın mektubundan o ana kadar olan biteni anlatıverdi. Babamın da yüzü gülmüştü. Hay teres diyordu. 40 yılda bir işe yaradı kazık desenize. Ya dedi annem bu sefer bütün yaptıklarını affettirdi doğrusu. Babam halama dönerek sen bilirsin ama dedi cumaya gitmene artık lüzum kalmadı bence. Ufacık iki sıyrık için palas pandıras koşmana ne lüzum var? Sen bilirsin ama hastaneden çıksın öyle gidersin. Daha doğrusu gideriz. Bir haftaya kadar ben de bütün davaları ona göre ayarlarım. Annemle beraber aynı anda konuştuk. Biz de geliyor muyuz? Siz ne geliyormuşsunuz dedi babam. Okul ne oluyor? Biz gidip bir haftada döneriz. O anda halamın elini göğe uzatarak Allah'ına hamd edişi gerçekten görülecek şeydi. Ailenin içine çöreklenip senelerdir yerinden kıpırdamayan o küskünlük yılanı nihayet ezilmeye başlamıştı. Hatta hayır sade ezilmeye başlamış değil tamamen yok olmuş cesedi bile ortada kalmamıştı da biz bunu ancak bir hafta sonra anlayabilmiştik. Hem de gene Ali dayımın bir telgrafı sayesinde. Ne kadar da kısacık bir yazıydı o mübarek. İnsan içine girip de kelimeleri dağıtarak daha fazla bilgi almak istiyordu adeta. Sadece şu kadar çıktı. Pazartesi oradayız. Halaya tebdili hava verdiler. Getiriyorum Ali. Gene bir müddet telgraf ortada, babama nasıl söyleneceği hususunda tartışmaya girişildi. Teyzem dışında hepimiz hiç bahsetmeden doğruca misafiri karşılamayı ve birdenbire babama göstermeyi uygun bulmuştuk. Halam ne olur ne olmaz diyordu. Hastalığı ucuz atlattığını görünce zaten biraz ağırdan alır gibi olmuştu. Belli olmaz şimdi burada ne işi var da diyiverir. Halbuki teyzemin fikri de oldukça geçerliydi. Eniştem İstanbul'a gitmeye hazırlanıyor diyordu. Davalarını da ona göre ayarlamaya başladı. İki gün iki gündür. Bir de bakarsın bütün büyük bir iş kaybetmiş olur da neye daha önce haber vermediniz diye öfkesini bizden almaya kalkışır. Hem de tam misafir buradayken. Bir şey değil, hasta kadıncağız da patırtıyı kendine zanneder. Nihayet uzun tartışmalardan sonra babamı haberdar etmeye karar verdik. Bu işi de tezin sahibi yani teyzem üzerine almıştım. O kadar sevinç içindeydim ki yerinde duramıyordum. Ali dayıma kavuşmanın neşesi üzerine bir de Mahmuri halamı görmenin merakı katılıyordu. Hepimiz kendi çapımızda hazırlığa girişmiştik. İlk olarak Ali dayımın odası tekrar eski haline sokuldu ve yukarı